kendiniz öyle sonrasında buluştuk. Yine ana kumanda masamızda İsmail var. Ben Hülya. Saat boyunca sizinle olacağım. Her perşembe olduğu gibi yine sizinle tarih konuşacağız. Geçmişe bir yolculuk yapacağız. Bu defa tarihi ve kadınları, iki yaşlanmayanı bir araya getireceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte yine İstanbul'dan, yine tarihten, eskiden, geçmişten konuşacağız. Sorularınız olursa onları da bekliyoruz. Ben bugün kadından ve mesleklerden konuşacağız. Tabii böyle düşününce doğru mu söyledim bilmiyorum. İki yaşlanmayanı bir araya getiriyoruz. Evet, tarihte yaşlanmaz.
Hanımların yaşlanmadığı zaten bilinen bir vakadır. Tarih deseniz zaten hayat akıp gittiği müddetçe yaşlanmaz. Zaten tarih için, zaman için zaman mefhumu yoktur. Onu koyan biziz. Aslında öyle bir mefhum yok.
Yani olaylar insan, arka arkaya devam ediyor.
Evet, devam ediyor. Biz onlara bir tarih koyarak
bölüyoruz
evet. Normalde öyle bir şey yok.
Gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum. Belki şey açısından
gerekli. Anlamak için, öğretebilmek için, öğrenmek için evet.
Kategorize edebilmek
için lazım evet.
Anlamlı. Peki bugün kadınları ve meslekleri konuşacağız. Yine geçtiğimiz haftalarda mesleklerden bahsetmiştik. Neredeyse bütün mesleklerin erkeklerle ilgili olduğunu konuştuk. Sanki kadınlar biraz boynu bükük kaldı gibi düşündüm ben.
Şimdi
öyle
vaktiyle
mi?
Nüfus sayımlarında ev hanımı, hanımlara çalışmıyor yazarlardı da bu bir takım reaksiyonlara, eski tabirle aksül amellere sebep oldu. Yani çalışmayan kadın var mı? Onun için ev hanımı diye bir kategori çıkarttılar. Evet, çalışmıyor tabiri bir hanım için çok garip bir tabir.
Ağır.
Çünkü en ağır işte çalışan bir adamın hanımı eğer bir meslek sahibi değilse bile en az onun kadar evde çalışmaktadır, iş yapmaktadır. Onun için ev hanımı tabiri, eski Arapların tabiri Rabbetül Beyt, housewife tabiri yaygın. Şimdi en eski hanım mesleği ev hanımlığı zaten. Yani Hazreti Adem'den bu yana.
Meslek olarak kabul ediyorsunuz ama. Yani bir kere o zaman mesleği tanımlamak lazım. Meslek ne demek? İyi yaptığımız iş demek mi? Yapmak zorunda olduğumuz mu? Boğaz tokluğu karşılığında yaptığımız mı? Para kazandığımız mı? Meslek ne demek?
Meslek dar manada bir insanın kabiliyetlerini ortaya koyarak, kariyerini ortaya koyarak geçimini sağlamak için sarf ettiği çaba, gayret, yani mutlaka işin maaş yönü olması lazım. Yani gelir olması lazım ve bu
meslek olması için
geçinmesi lazım. Eğer mesela bir insan bir şeyle geçiniyor da başka bir iş yapıyorsa ona meslek denmiyor. Çünkü oradan para kazanmıyor, onun mesleği değil. Şimdi hanımlar için, hanımlar çalışıyor. Bunun karşılığında para almıyorlar.
Yok.
Para alınmadığı için teknik olarak ev hanımlığı bir meslek kabul edilmiyor.
Evet.
Ama taksimi amal iş bölümünü düşünürseniz bir evde, erkeğin harici işlere baktığı, kadının dahili işlere baktığı bir iş bölümünü düşünürseniz ve eve para getirmekte bunun harici işlerine tabi ise, o zaman hanımın evde yaptığı işe siz meslek değil diyemezsiniz. Neticede bir bütün olarak düşündüğünüz zaman eve gelen geliri bunun yarısı hanım için, yarısı erkek için oluyor.
Yani erkeğin iyi çalışabilmesi için, para kazanabilmesi için onun
evet,
işte arkasını toplayan, düzenini sağlayan,
evde sıcak bir ortam oluşturan, eve geldiği zaman dinlenmesini sağlayan bir şahıs ev hanımı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü. O başarı da beraberce iş yapıyorlar manasına değil. Erkeğin başarılı olması için
uygun zeminin
olması lazım ki bu da iyi bir evlilik bir hanımla sağlanıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Her ne sahada olursa olsun çalışan ve para kazanan erkeklerin hanımı bir meslekte çalışmıyorsa o erkeğin yaptığı mesleğe ortaktır. Yani bu bir iş adamı da olabilir, bir devlet adamı da olabilir. Hanımı evde onun başarılı olması için uygun ortamı hasıl ettiği için en azından yarı yarıya onun kazancında ortaktır. Öyle olunca ev hanımlığının bir meslek olmadığını söylemek mümkün değil.
Ben bugün biraz muhalefet tarafında kalacağım galiba. Şimdi çok ağır bir iş ev kadınlığı. Ama mesela düşünün, yemek yapmayı hiç sevmiyor. Hiç
evet,
de güzel yemek yapamıyor.
Evet.
Ama iş tanımı içinde o da var.
Var.
Ne olacak?
Şimdi bu şöyle, uzun zamandan beri süre gelen bir safahatın neticesi. Yani şimdi hep meslekler erkekler için konuşuldu dedik. Doğru. Hatta bazı meslekler var ki münhasıran erkeklerin yapabileceği kol kuvveti isteyen işler veya şiddetli imaj, yani orada kadının yadırgandığı işler. Mesela bir taksi şoförü, evet şimdi tek tük var ama bizde bir kadının yani çok yadırganacak bir iş yani. Ben ilk defa çocukken Rusya'ya gittiğimde kamyon şoförü kadın gördüm. Otobüs şoförü kadın gördüm. Çok hayretime mucibe oldu. Yani sokak süpüren müze bir tamam ama yani orada biliyorsunuz meslekler çok değişik. Hı
hı. Yani herkese, paylaşım da değişik.
Devlet çok şaşırdım ben yani değişik. Kadın arabası otobüs sürüyor, bizim o zamanki mantık hiç mümkün değil. Şimdi bazı şeyleri insan daha kolay kabulleniyor. Şimdi böyle olunca tarih boyu hanımlar için ayarlanmış, düzenlenmiş, dizayn edilmiş bir saha var. O nedir? Ev hanımıdır. Annesi de ev hanımıdır. Anneannesi ve babaannesi de ev hanımıdır. Dolayısıyla kız istesin istemesin ev hanımlığına yatkın olarak yetiştiriliyor. Hı hı. Yatkın olarak
öyle
yetiştiriliyor.
Öyle doğmuyor ama o döndürülüyor.
Doğması mümkün değil. Herkesin bir şeye yatkın olması mümkün değil. Hı. Ama ister istemez o işe yatkın oluyor. Nitekim öyle ev hanımları var ki elinden her şey gelir. Öyle ev hanımları vardı ki vaktiyle hiçbir şey elinden gelmez. O yani ama yine de bir şeyler yapar. Ondan beklenen de zaten o kadardır. O kabullenilir. Onun için kız ona yatkın olarak doğmamışsa bile yatkın hale getiriliyor ve evlendiği zaman da ben yemek yapmayı sevmiyorum, ütü yapmayı sevmiyorum pek olmuyor. Sevmese de bazı işler de var ki bizim için sevmesek de vazife kabiliden yapıyoruz. Yani fatura ödemek sevilecek bir iş değil. Yani para kısmını söylemiyorum. Onu götürüp yatırmak da bir şey ama mecburuz yapıyoruz. Bir müddet sonra kanıksıyorlar, yapıyorlar. Hele bir de ev hanımlığının şöyle de bir faydası var. Size birkaç kişi muhtaç. İnsanın kendisine birkaç kişinin muhtaç olması ona manevi olarak bir haz verir. Bir gayret verir.
Ha, onu gelecekler motive eder. Ne yiyecekler? Hadi kalkayım yemek eşim. Yapayım.
O kadının şeyini biraz tolere ediyor. İsteksizliğini tolere ediyor.
Motivasyon
veriyor. Sonra benim hanımlardan işittiğim kadarıyla ev hanımlığı üretici ve yapıcı bir iş. Yani umumiyetle yaptığınız işlerden bir şey ortaya çıkıyor. Yemek yapıyorsunuz, bu bir sanat eseridir. Ne olursa olsun. Kolay değil bir yemek yapmak. Ben mesela hiçbir şey yapamam. Onun için benim için en kötü yemeği bile yapan başarılı bir insandır. İkincisi ütü, çamaşır, temizlik. Bunların hepsi üretici ortaya bir şey konuyor. Dolayısıyla ev hanımının bir de böyle kendini tatmin etmeye elverişli bir tarafı var. Her ne kadar bazı hanımlar bazı işleri, mesela bizim valide ütüyü çok sevmezdi, bazısı bulaşığı sevmez. Yani o mümkün, o da normal bir şey. Hı hı. Ama bir de böyle bir durumu var. Onun için bu da ev hanımlığını biraz takviye ediyor. Yani ev hanımlarını en azından ortaya bir şey çıkartıyoruz diye tatmin ediyor ki bu da çok mühimdir. Yani çalışan insanların işinden memnun olmamasının en mühim sebeplerinden bir tanesi üretici olamamalarıdır. Yaptıkları işler, hele bir de işler zaten üreticiliğe elverişli bir iş değilse o insanı tatmin etmez. Ve avantür bir iş olarak görülür. Üretici olmak, müstahsil olmak eski tabiriyle hoş bir şey. Manevi haz bakımından. Bu hanımlar için iyi. Hanımların en çok belki yakındığı şey yeknesaklıktır. Her gün aynı şeyler. Ama bu bütün çalışanlar için caridir, geçerlidir. İkincisi yapıldığı işin takdir edilmemesidir. Nitekim böyle fıkralar vardır. Hani adam dermiş ki sen ne yapıyorsun evde bütün gün yoruluyorsun. Kadıncağız da bir gün hiçbir şey yapmamış. Akşam eve geldiğinde adam bir felaketle karşılaşmış. Yaptığı işin takdir edilmemesi, sen de ne yapıyorsun ki denmesi bu hanımlar için, ev hanımlığı için dezavantajdır. Bir de günümüzde çalışan ve para kazanan kadınların biraz kendine güvenen tavırları da ev hanımlarını biraz belki dezavantajlı bir pozisyona itiyor. Filanca çalışıyor, cebinde parası var, istediği gibi harcıyor. Ben öyle değilim, bu kadar çalışıyorum, yine de kocamın eline bakıyorum gibi. Böyle bir dezavantajı var ama her şeyin avantajları vardır, tabii, dezavantajları vardır. Netice itibariyle kadınların belki bedeni yapıları itibariyle cemiyet düzeninin kadın erkek kaç köç üzerine kurulu olması sebebiyle kadınlar öteden beri meslek hayatında, cemiyet hayatında geride kalmışlardır. Ama bu demek değil ki kadınların hiçbir mesleği olmamış. Bazı meslekler vardır münhasıran kadınlar mahsustur. Bazı meslekler vardır ki tarihte kadınlar da burada faaliyet göstermişler. Hatta nam yapmışlardır. Şimdi belki bir kadın kumandan, kadın asker, kadın devlet adamı zordur ama tarihte çok iyi nam bırakmış kadın devlet başkanları vardır. Mesela İngiltere'nin pek çok hükümdarı var. 1000 yıllık bir devlet. İnanın İngiltere tarihinde 3 hükümdar vardır ki parlak bir şekilde isim bırakmıştır. Üçü de kadındır. Kraliçe 1. Elizabeth, Kraliçe Victoria, Kraliçe 2. Elizabeth. Kraliçe 2. Elizabeth bile çok sembolik bir pozisyonda olmakla beraber Soğuk Savaş devresi, 2. Dünya Savaşı arkası İngiltere'sinde çok büyük krizleri önlemiş. Kraliçe Victoria, İngiltere'nin bir sömürge imparatorluğu olmasını sağlamış. Kraliçe 1. Elizabeth, çok güçsüz, zayıf, fakir İngiltere'yi donanma sahibi yaparak güçlü devletler arasına sokmuş. Bunun başka benzerleri de vardır. Avusturya'da Maria Teres, Rusya'da meşhur Katerinalar, ki bunlardan 2. Katerina, bizim tarihimizde bilinen birincisi değil, ikincisi, çok müspet bir rol oynamıştır Rusya'nın gelişmesi ve süper devletler arasına girmesi bakımından. İslam dünyasındaki kaç göç sebebiyle çok fazla kadın hükümdara rastlamıyoruz. Ama naibelere rastlıyoruz. Yani devlet başkanının hasta veya küçük olması veya esir olması durumunda kadın naibeler var. Bunlara naibe deniyor.
Yani onun yerine yöneten.
Onun yerine fiili olarak idare ediyor. Bunlardan birkaç tanesi, bilhassa iki tanesi Osmanlı tarihinde çok mühimdir. Bir tanesi Mahpeyker Kösem Sultan, diğer Hatice Terhan Sultan'dır.
Mahpeyker Kösem Sultan'la ilgili şu son dönemde
yaparız.
Çok konuşuluyor çünkü.
Bu ikisi Osmanlı Devleti'nin en kritik zamanında naibelik yapmışlardır. Padişahın yaşı küçük olduğu için ve müspet rol oynamışlardır anlatılanların hilafına. Bu da gösteriyor ki, yani belki bir meslek olarak görülemez ama orada bir isim yapmışlardır. İslam dünyası açısından önemli tabii bu. Avrupa'da belki daha kolay. Kadın meslekleri daha ziyade böyle amme sahasında değil, böyle devlet ve hükümdarlık gibi değil. Bunlar istisnai durumlardır. Ama içtimai hayatta bir de kadınlara yakışan meslekler vardı. Veya en azından cemiyet tarafından öyle görülen meslekler vardı.
Öyle
mesela eczacılık kadınlar için hoş görülen bir meslektir.
Öğretmenlik.
Ben çok duyardım çocukken. Öğretmen olsun, yarı günü boş. Hem de çocuklarla meşgul, çok fazla kimseyle teması yok diye. Ya daha böyle nezih kadınlar için. Biraz nezihlik aranıyor kadınlar için olması gereken mesleklerde.
Daha hani duygu durumuna uygun işler herhalde.
Şimdi bu kadınların içtimai hayatta yer almamalarının sebebi belki bir ayrımcılık olabilir. Yani erkeklerin cemiyet düzenini ele geçirip erkek merkezli bir cemiyet hayatı kurmaları olabilir ki gelenekler, dini kaideler hep bunun üzerine vaz edilmiştir. Fakat işin başka yönü de var. Bu yani kadınların fiziki ve ruhi hususiyetlerinden de kaynaklanıyor. Bu bir eşitlik meselesi değil. Yani erkekler kadınlardan üstündür diye bir şey zaten söylenemez. Bu çok aptalca bir şey. Üstünlük insanın huyuyla, ahlakıyla alakalıdır. İlmiyle alakalıdır. Birikimiyle alakalıdır. Tarihte öyle kadınlar vardır ki milyonlarca erkek toplansa o kadın kadar etmez. Bunun çok örnekleri vardır. Özür dilerim. İslam tarihinde de böyledir. Yani İslamiyet'te de hep itham edilir, kadını ikinci plana itiyor diye, öyle değil. Yani pek çok kadın İslamiyet'te erkeklerden çok daha üstün tutulmuştur. Zaten Kur'an-ı Kerim kadınların erkeklerden aşağı olduğunu ve erkeklerin kadın üstün olduğunu söylemiyor. Sadece ailede, ev düzeninde bir kişinin son sözü söylemesi lazım.
Bir lider
lazım. Nitekim bütün şirketlerin bir patronu vardır. Bütün müessesenin bir müdürü vardır. Bu radyonun bir müdürü var. O burayı dizayn eder. Biz kendi kafamıza göre burada istediğimizi yapamayız. Bu bir ihtiyaçtır. Cemiyetin bir lideri vardır. Devletin başkanı vardır. Evinde bir son sözü söyleyen olması lazımdır ki bunu erkek olarak tanzim etmiş. Bunun da sebepleri zaten herkese malumdur.
Tabii bunun toplumsal ihtiyaçlara cevap verdiğini de söylemek mümkün değil mi? Yani o ihtiyaçları karşılamak ve biraz daha erkek egemen bir toplumda erkek muhataplar bulabilmek için belki de
tabii
böyle
ki,
bir düzen kurulmuş.
Erkek egemen toplum var. Bir de kaç göç var. Kadının bu işi yürütmesi zor. Erkeğin daha kolay. Onun için bu iş erkeğe verilmiş. Ama bu demek değildir ki kadının evde hiçbir söz hakkı yoktur. Tam tersine herkes bilir ki tarihte erkek hakim olan cemiyetlerde, şark cemiyetlerinde de kadınların evde, evin idaresinde çok mühim yerleri vardır. Erkeklerin ve hatta çocukların yönlendirilmesinde çok sözü geçen kadınları biliyoruz. Bu kadınların biraz duygusal zekasının güçlü olmasından kaynaklanıyor. Duygusal zekanın güçlü olması bir ihtiyaçtır. Kadınlar da eğer duygusal zeka güçlü olmasaydı insan nesli devam etmezdi. Yani hiç kimse çocuk sahibi olmazdı. Çünkü çocuklar babalara kalsaydı çocuklar babaları istemezdi. Annelere verilmiş bir şefkat var.
Babalar da çocukları galiba.
İstemezdi. Yani. Dolayısıyla kadınların bu duygusal zekasının güçlü olması bir avantaj. Ama bu avantajın dezavantajı olarak da sosyal hayatta kadınların rolü kısıtlı olmuş.
Konuşacağız detayları. Ne zamandan itibaren sosyal hayat içinde kadınlar meslek sahibi olmuş? Eskiden kapalı düzen içinde evet erkeklerin eğitimini veren var, erkeklere sosyal hayatı öğreten var ama kadınlara da bunu öğretenler var. Biraz da o kapalı kapılar arkasını açmaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
TRT FM.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün kadınlar ve meslekleri konuşuyoruz. Şimdi bir kere tabii klasik dönemde kadının çok dışarı çıkması ve sosyal hayatta yer bulması kolay değil. Ama buna rağmen acaba evlerde kadınların bir yaptığı işler var mı?
Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Yani kadınlar her ne kadar sosyal hayatta değilseler de ticaretle meşgul olan ve bundan dolayı çok büyük servet yapan kadınlar var. Bu şark dünyasında da var. Gark dünyasında da var. Ama daha ziyade şark dünyasında var. Çünkü yani vaktiyle Roma'da kadının bir şahsi mal varlığı yoktu. Hı hı. Olmadığı için kadının zaten ticaret yapması bir şey, mevzu bahis değil. Ondan sonra kendine bu hak verildi. Fakat kocası veya babasının izni olmadan bunu kullanma hakkı yoktur. Hı. Ama İslamiyet kadına hem mal sahibi olma hakkını vermiştir, hem de kocası veya babasına sormadan bu malda dilediği gibi tasarruf etme imkanını vermiştir. Bu dünyada bir ilktir.
Böyle yani olduğu kadın için, malını kocasına babasına sormadan istediği gibi harcayabilir, evet. Ticaret yapabilir, tasarruf edebilir, yatırım
mülk
yapabilir.
Mülk sahibi olabilir veya yiyebilir. Ve bundan nafaka yapma mecburiyeti de yok. Nafakasını ayrıca alır. Babasından veya kocasından veya kardeşinden.
Senin paran var, oradan harca diyemez değil. Yani diyemez. Nafakası yine evet. Karşılanacak.
Şimdi böyle olunca şark dünyasında ticaretle meşgul olan kadınlar var. Ama şimdi ticaretle meşgul olan deyince kadının bir şirkete gittiğini, limana indiğini, gemi yüklemesine bulunduğunu düşünmeyin. Bu kadınların güvendikleri bir vekilleri var. Bu vekiller umumiyetle o kadının kölesidir. Çünkü eskiden kölelik var. Köle bu iş için ideal bir kimsedir. Dilediği zaman hanımın yanına girebilir, çıkabilir. Hanım ona talimat verebilir. Bir de yani bu normal hür bir adam olsa kadını istismar edebilir, dolandırabilir, alır parayı gidebilir. Her şey. Ama köle olduğu zaman nereye gidecek? Ve kadına sadakati var. Kaç köş de yok kölesi olduğu için. Bundan dolayı köle görevlendiriyor. Bu köle zeki, kabiliyetli bir köledir. Kendisine bir takım avantajlar sağlanıyor bu işten. Yani işi severek ekonomik. Yapsın diye ekonomik avantajlar. Hmm. Yani ileride azatlanmayı doğurabilecek bir imtiyaz sağlanıyor. Onun için kadınların, buna daha çok evrak elimizdedir. Yani kölesi marifetiyle kadınların ticaret yaptığı, ithalat, ihracat yaptığı.
Mahkeme kayıtları da var böyle.
Mahkeme kayıtları var, evet. Hmm. Kadının ismini görüyoruz orada. Diyor ki tüccar olan o. Yani mal yollamış. Kölesiyle beraber bir yerde mal satın almış, başka bir şehre iç veya dış ithalat, ihracat faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. En meşhur Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Hatice böyle bir hanımdı. Ticaret yapardı.
Böyle de zengin olmuştu.
Hatta bu o kölesini de bazen de bir ortakla çalışırdı. Ortaklarından bir tanesi Hazreti Peygamber olmuştur. Ondan sonra zaten evlenmişlerdir. Tanışmada da o vesileyle olmuştur. Şimdi dolayısıyla kadınların bu gibi kendi sermayeleriyle çalışma imkanı var. Yine mesela servet sahibi olan kadınlar var. Bu servetlerin üzerinde köyler var, araziler var. Bu arazide ekiyorlar, biçiyorlar. Patron hanımdır. Hiçbir zaman bir hanıma patronluk olmaz demiyor. Madem ki o hukuken ona hak kazanmıştır, miras yoluyla veya başka bir şekilde, böyle kadın ağalar da vardır şark dünyasında. Hı hı. Yani arazilerinde insanların çalıştığı kadın ağalar vardır. Onlar da aynı biraz evvel söylediğim ticaret mantığıyla çalışmaktadır. Bir vekili vardır, kahyası vardır. O bütün işleri hanım namını idare eder. Aynı şey padişah naibeleri için de geçerli. Naibe devleti bizzat idare etmiyor. Vezir marifetiyle idare ediyor. Vezire o talimatları veriyor. Çocuğu da tabii padişaha da işin içine
yani
katmak
suretiyle. Yani at üstünde savaşa gitmiyor, teftiş etmiyor.
Etmiyor, evet.
Ama saraydan.
Evet, talimatlarla ve teftişlerle yürütüyor. Bunun dışında kadınların bilek gücüyle yaptığı işler var. En mühimi tabii kırlık yerlerde her ne kadar çiftçilik erkeklere mahsus bir iş ise de çiftçiliğin yan faaliyetleri, mesela ekin biçilmiş, ekini toplamak, deste yapmak veya bostan bozmak, meyve kurutmak veya ahır mahsullerinin mayalanması, peynir yağ yapılması gibi işler kadınların vazifeleridir.
Şimdi mesela bazı yerlerde şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Erkekler bir arada
evet.
Kahvede
evet.
Oturuyorlar. Kadınlar tarlada
evet.
Çalışıyorlar.
O bir gelenek. Hani çingenelerde umumiyetle kadınlar çalışırlar, erkekler çalışmazlar.
Kocama bakmak zorundayım ben mantığı var orada.
O kültür eskiden beri o şekilde cereyan etmiş. Yani neredeyse madershahi bir matriarkal bir sistem o. Kadının hakim olduğu, geçimi de kadının sağladığı, erkeğin böyle bir sistem.
Bunu ama sözü geçen erkek, yani parayı kazanıyorsunuz ama parayı kullanan
erkeğe veriyor. Erkek. Evet, erkeğe veriyor.
Yani burada bir
evet, gelenek öyle kurulmuş.
Anne
doğru.
Anne egemenliği de yok.
Ama bu hadi çingenelerin kendi kültüründen gelen bir şey. Ama Anadolu'da ve bazı yerlerde
mesela Karadeniz böyle.
Karadeniz'de erkeklerin çalışmadığını, kadınların çalıştığını, hem de ne çalıştığını.
Evet.
Yani çalışmak ne kelime, bizzat müşahede etmişizdir. Bundan kadınlar gocunmadığı gibi erkekler de gocunmuyorlar. Tabii bu tasvip edilir bir şey mi? Yani işin doğrusu öyle değil. Ama bir de bir gelenek kurulduğu zaman o geleneğe muhalefet de edemiyorsunuz. Orada erkeklerin çalışması ayıp kabul ediliyor. Kadından çalışmaması ayıp kabul ediyor. Böyle bir gelenek evet. Teşekkür etmiş. Evet. Ama bir geleneğin olması onun doğru olduğunu göstermez. Yani yılın fotoğrafı seçilmişti, hiç unutmam. Sırtı şelek, çalı çırpı yüklü bir kadın iki büklüm eğilmiş. Yanında merkebin üzerinde kocası sigara içerek geliyorlar. Yılın fotoğrafı bu.
Yani 100 bu, yılın fotoğrafı da olabilir bazı şey. Yerler için.
Ve de Karadeniz'in hayatı çok meşakkatlidir. Yani orada normal insan, erkek bile çok meşakkat çeker. Dağlık bir yer, arazi az. Çok kıt imkanları, hava müsaitliği, çok çabuk kış gelir, yağış fazla, puslu. O meşakkatli vasatta kadınların fevkalade bir performans gösterdiğini biliyoruz. Tabi bu da kadınların orada biraz erkekleşmesine de sebebiyet vermiş. Karadeniz hanımları yani bir erkek tıttığını gibidir ya, tıttığını koparan cinstendir. Bu dediğiniz doğru. Ama onun dışında zannedilmesin ki Anadolu'da kadın erkekten daha fazla çalışan bir pozisyonda değildir. Bu Karadeniz'e mahsustur. Anadolu'nun çok yerinde kadınların hiç çalışmadığı yerler vardır. Hiç. Yani en ufak bir bahçe işi yapmadığı, bostana bile gitmediği yerler vardır. Ama umumiyette çoğunluğun durumu şudur. Erkek ağır işleri yapar, ekim biçmek, tarla sürmek gibi. Hanım ise onun yanındaki hafif işleri yapar. Böylece bir iş bölümü, taksim amalle çiftçilik hayatı devam ettirilir. Şimdi tabii burada kadın bundan dolayı para kazanmıyor ama Anadolu'da köyleri, siz aileleri birer şirket olarak düşüneceksiniz. Her aile bir şirkettir, ziraat şirketidir. Nitekim ailede kardeşler vardır, gelinler vardır, anneler, babalar toplu halde çalışır. Toplu halde kazanır, toplu halde yerler. Hatta yani bir şey aldıkları zaman, zaten. Evet, tarla aldıkları zaman da o ailenin tarlası olur. Tek kişinin olmaz. Tek kişinin mülkü yoktur. Bu bunda 60'lı yıllardan sonra bu zayıfladı bu gelenek. Ama 60'lara kadar, 70'lere kadar hatta Anadolu'nun pek çok yerinde bu sistem cariydi. Her ailenin bir şirketi var. Ha, ayrılmak mümkün. Ben sizinle beraber çalışmak istemiyorum dediğiniz zaman ayrı evinizi ayırıyorsunuz. Size o tarlalardan da bir hissenize düşen tarla veriliyor. Hayvanlardan hayvan veriliyor. Artık siz ayrı bir şirket oluyorsunuz.
Ayrı bir aile.
Hanımınız, çocuklarınızla beraber ayrı bir şirket oluyorsunuz. Ondan dolayı burada her ne kadar hanım bir şey satıp para almıyorsa da bu şirketin bir üyesi olmak itibariyle bu hanım için bir meslektir.
Yani sonuçta aile içi emek
ortak gelirin, harcıyorlar. Ortak gelirin karşısında ortak emeğin bir figürüdür kadın. Bunun dışında kadınların şahıslarına mahsus işler. Efendim adam küçük atölyesi vardır. Dokuma atölyesinde çalışıyordur. Karısı da orada. İşte kenarlarını eğip veya çocuklar da halı dokuyordur. Veya adamın dükkanı vardır. Her zaman dükkanda duramıyordur. Arada hanımı dükkanda durur. Bunları saymıyoruz. Bunlar çünkü o hanımın mesleği değil. Bunlar yardımcı mesleklerdir. Çocuklar için de aynı şey mevzubayız. Hanımların en çok yaptığı işler bir kere hanım niye çalışır? Şart toplumu için, Osmanlı toplumu için söylüyorum. Hanımlar %95 ihtiyaç için çalışırlar. Yani zevk için çalışan hanım sayısı çok azdır. Bu ihtiyaçları vardır. Babaları ölmüştür. Kocaları yoktur. Fakirlerdir. Kocası hastadır. Bir şekilde kadın çalışmak mecburiyetindedir. Tabii kaç köşe devri olduğu için burada kadının yapacağı işler bellidir. Erkeklere karışmadığı, kadınların gücünün yeteceği ve kadın kabiliyetlerinin ön planda olduğu, ebelik gibi, halı dokuma gibi, nakış, dikiş, örgü gibi işleri yapar.
Çamaşır yıkamak.
Eskiden bu çok yaygındı. Şimdi evlere temizlik yapmaya gelenler var. Eskiden bu yoktu mesela çok. Çamaşır yıkama vardı.
Ama eskiden evde iş yapılacak alan bu kadar değildi.
Bir de evin adamı çoktu. Ama mesela çamaşır yıkama başlı başına bir işti.
Zor da bir
toplanırdı.
İş.
O çamaşırhanelerde yıkar, götürür, ütüler, temizler, götürür, onun karşısında parasını alırdı.
Bir de onun evine gider.
Orada çamaşır yıkardı. Bu benim çocukluğumda bile büyük şehirlerde değil ama taşrada hala çamaşırcı kadınlar vardı. İşi bu olan kadınlar vardı. Ama daha ince iş, mesela ebelik bilen veya kırıkçı çıkıkçılık bilen kadınlara mahsus doktorluk işleri bilen, ilaç, bitki. Çünkü kaç kuruş var, doktora götürmek için. Zaten doktor yok, zaten tıp çok ileri değil. Kadınların yaptığı veya nakış, dikiş, dantel, herkes yapamaz. Şimdi mesela kadınlar son zamanlarda daha şeyli oldu. Mesela eskiden her kadın halı dokuyamaz, her kadın dikiş dikemez. Hatta her kadın yemek yapamazdı. Ben duyardım. Mesela eski kadınlardan bahsediliyor. Hı-hı. O kadın yemek yapamazdı derlerdi.
Bir de şöyle bir şey mesela, işte bayram üstü. Siz bugün bu eve gidiyorsunuz, bayram yemeği, tatlısı, evet, böreği hazırlıyorsunuz. Ertesi gün ona gidiyorsunuz ya da imece bir yerde toplanıyorsunuz, birisini çağırıyorsunuz. Tabii. Size baklavalar açıyor, keyveni, tepsi tepsi.
Keyveni kadınlar derler onlara. Yemek yapan kadınlar düğünlerde, bayramlarda ya toplu ya su böreği, baklava gibi herkesin yapamayacağı yemekleri yapan kadınlar vardır. Mesela bu da buna dahil edilebilir.
Bunu da mesela düğün yemekleri bazı düğün yemekleri, yerlerde tabii, kadınlara.
Bu çok yaygın olan budur. Demek ki ebelik, bunu herkes yapamaz. Çünkü bir takım el becerileri, tecrübe gerektirir.
Bir de kadınla gerektirir. İlgili bir şey olduğu için tabii, hani erkeğin çok doğru
yapması
olması
mümkün değil. Zaten yok öyle bir. Yani doktor çok nadir. Kadın doğum doktoru çok az. Bir de istese bile doktor bunun staj yapabileceği bir tatbikat hastanesi yok. Onun için nisaiye mütehassıları yurt dışında staj görüp bize geldiler. İlk nisaiye mütehassıları. Ebelik çok yaygın. Ebe demek sadece çocuk doğurturan değildir. Kadın hastalıklarına bakan, çocuğu olmayan kadınlarla ilgilenen, hatta işin psikiyatr yönüne de bakan kadınlardır ebe hanımlar.
Yani motivasyon da oradan geçiyor.
Ondan sonra her ebe değil ama ebelerin çoğu aynı zamanda otacıdır. Yani tabiatta bir takım otları toplayarak bir takım hastalıklara şifa bulan kadınlardır, ilaç yapan kadınlardır. Avrupalıların cadı dediği, büyücü dediği, yıllarca takip ettiği kadınlardandır. O ve bunların içinde hepsi değil, bir kısmı sınıkçıdır. Sınık kırık demektir. Kırıkçı çıkıkçı hanımlar vardır. Bu hanımlar da aileden gelen bir geleneği. Mesela onda da aile geleneği.
Evet, orada da bir yetenek, evet, olmakla beraber.
Ebelikte de aranıyor ama esas bunda aranıyor. Yani ocak olma geleneği. Mutlaka annesinden veya bir kadından, aile büyüğünden almış olması gerekiyor. Bunu tabii burada ayrı bir hassasiyet de var. Yani bu sadece bir takım tecrübelerin de hasıl olması gerekiyor. Bu kırıkçılık, çıkıksa bu da yaygın. O zaman şimdiki gibi yine dediğim gibi doktor yok. Bir de fahri olarak bu işi yapanlar var. Yani ihtiyacı yok kadının. Çalışmak mecburiyetinde değil. Ama bir takım şeref olarak cemiyette bir pozisyon elde etmek için.
Ebelik gibi.
Ebelik gibi, kırık çıkıkçılık mesela. Çok ben hanım tanıyorum. İçtimai pozisyonu fevkalade yüksek ama kırıkçı çıkıkçı. Ve para almaz. Verirlerse alır, vermezlerse almaz. Bazısı verirlerse de almaz.
İhtiyacı yok.
İhtiyacı yok. O şeref için yapıyor ve hayrı için yapıyor. Ama çoğu para olarak da yapar. Ölü yıkayıcılık hanımlar için o zaman. Zaten erkeğin hani ölü yıkaması mümkün değil. Bu da çok normal karşılanan bir işti. Hoca hanımlık. Kızlara, şimdi biraz evvel konuştuk. Kızlar nerede tahsil görüyordu? Şimdi klasik devirde kızlar için ayrı bir mektep yok. Her mahallede veya köyde bir sıbyan mektebi var. Çocukların okuduğu bir mektep var. Burada okuma, yazma, Kur'an-ı Kerim,
buraya
din dersleri.
Buraya kızlar da gidiyor mu?
Gidiyor. Tarih, basit tarih, basit coğrafya, muaşeret, görgü kuralları anlatılıyor. Bir sene, iki sene, üç sene, artık ne kadar giderse buraya kızlar da gidiyor. Burada mahallenin imamı, ki mahallenin veya köyün en entelektüel adamıdır, onlara bunları öğretiyor. Umumiyette kızlar erkeklerle yan yana oturtturmuyor. O kadar bir şey yapılıyor. Küçük çocuk olduğu için bunlar 10-11 yaştan aşağı. Ama kızlar mutlaka okula gidiyor. Yani kızların okula gitmemesi, ilk mektebe gitmemesi sonradan ortaya çıkmış. Yani memleketin yaşadığı travmalardan sonra ortaya çıkmış bir hadisedir. Ama tabii kızın daha yüksek bir mektebe gitmesi mümkün değil. Kaçköş devri, klasik devir için söylüyorum. Tanzimattan sonra artık cemiyet hayatında biraz değişiklikler oluyor. Ve hanımların da gideceği mektepler açılıyor. Sıbyan mektebinde beraber okuyorlar. Kız numune mektepleri var. Bugünkü ilkokulların muadili. Ama numune mekteplerinde de kız erkek umumiyetle karışık. Sonra kız rüştiyeleri var, kız ortaokulları. İnas rüştiyesi. Sonra İnas idadisi var, kız liseleri. Daril muallimat var, kız muallim mektebi. İşte o İnas rüştiye ve idadilerine muallime yetiştiriyor. Üniversitelerde ayrı bir kız üniversitesi yok. Fakat amfilerde kızlar ve erkekler bir perdeyle bölünmüş şekilde ders veriyorlar.
Her branş için mi?
Her branşta kız, mesela mühendisliklerde kız yok. Hukuk gibi mekteplere sonradan kızlar alınmıştır meşrutiyetten sonra. Ama tıp fakültesi mesela Sultanahmet zamanında eczacılık tıp mekteplerinde kızlar var. Öne erkekler oturuyor. Bir perdeyle amfi kesiliyor. Arkada kızlar oturuyor. Onlar hocayı görüyorlar fakat erkekler ve hoca kızları göremiyor. Bu şekilde bir dizayn edilmiş amfi. Bu şekilde okuyorlar. Ama bunların sayısı çok değil. Yani bütün imparatorluk coğrafyasında kız rüştiyeleri, kız idadileri Sultan Hamit zamanında, hani herkesin biraz mürteci, gerici olarak gördüğü, evet, Sultan Hamit zamanında yaygınlaştırılmış kız mektepleri var. Meslek hayatına kızların girmesi meşrutiyetten sonradır. Birinci Dünya Savaşı iledir. Birinci Dünya Savaşı'nda erkekler cepheye gidip çok ağır bir kıyım olunca memlekette, yani 1 milyona yakın erkek cephelerde ölmüştür. Bunların büyük çoğunluğu Sultan Hamit zamanındaki mekteplerde yetişmiş yedek subaylardı. Dolayısıyla meslek erbabıydı.
Müthiş bir kayıp. Müthiş bir kayıp. Ülke için.
Bu arada Ermeniler, yani memleketin yegane sanatkarları olan Ermeniler sürgüne yollanmış. Arkasından Rumlar. Dolayısıyla büyük bir iş gücü açığı meydana gelmiş. Önce kadınlar vasıfsız işçi olarak fabrikalarda çalışmaya başlamışlar. Erkeklerin yapacağı işleri yapacak fabrikalarda bile kadınları görüyoruz Birinci Dünya Savaşı'nda. Sonra artık o tahsilin de getirdiği bir birikimle diğer mesleklerde de yavaş yavaş işte santral memuru kadınları görüyoruz. Fakat uzun yıllar, yani bu 70'li yıllara, 50'li yıllara kadar, kadınların çok fazla içtimai hayatta olduğunu görmüyoruz. Benim çocukluğumda en çok okumuş hanım enstitü mezunu hanımlardı. Kız Sanat Enstitüsü mezun hanımlar.
Biraz öğretmenler muhafaza... tabii o dönemde.
Tabii.
Hani
öğretmenler. Muallime hanımlar. Evet. Muallime hanımlar. O zaman lise bitirenler, lise muallim mektebini bitirenler öğretmen oluyorlardı. Bundan dolayı vardı. Bu ebelik, kırık çıkıkçılık, efendim bu gibi işler gerek ihtiyaç için, yani çamaşırcılık, ihtiyaç için yapılmaya devam ediyor. Halı dokuma, dikiş, nakış, sürfile, piko gibi kadınlar elinden dikiş, terzi hanımlık çok meşhurdu. Ve terziler içtimai hayatta
saygın
kimselerdi. Saygı, hele bir de böyle gelinlik gibi, tuvalet gibi, tayyör gibi, palto gibi herkesin dikemeyeceği şeyle dikiyorlarsa o cemiyet içinde saygın yeri olan kimselerdi. Bu da devam etti. Tahsili olmayan hanımlar yine gerek hayat maişetini karşılayabilmek için, gerek eskiden öğrendiklerini tatbik ederek manevi haz yaşayabilmek için bu meslekleri devam ettirdiler. Ama artık tahsilin yaygınlaşmasıyla, tahsile kız talebelerin alınmasıyla, mesela bizim pederlerin okuduğu zaman kız talebe sayısı çok az. Sınıfın %10'u bile değil. Hala bazı bölüm. Şimdi bakıyorum ben sınıflarda kız talebe sayısı erkeklerden fazla.
Hele bazı bölümler çok revaçta. Şimdi okur yazarlıkla birlikte, hani okurluk evet ama yazarlık kadınlar arasından
yazarlık erkekler arasında
iyi iş yapan.
Efendim şöyle, şu antiparantez şunu söylemelidir ki, yani Osmanlı toplumunda ve bütün Avrupa'da da böyledir. Yani okuma yazmanın çok rağbet gören bir şey değil o zamanlar. Şimdiki gibi değil. Kitap sayısı çok fazla değil.
Yani okuyup da ne yapacak?
Okuyup da ne yapacak? Yani insan zaten kızları okutmazlardı eskiden. Okuyup da katip mi olacak derlerdi. Yani bundan dolayı çok fazla yadırgamamak lazım o zamanın durumunu. Fakat kadınlar arasında okuma nispetinin çok da düşük olmadığını söyleyebiliriz. Yazan kadınlar da vardır. Az olmakla beraber ki bugün de öyledir. Yazan kadınlar da vardır. Osmanlı cemiyetinde nesir değil ama şaire bir hayli hanım vardır. Bunlar Osmanlı Devleti'nin klasik devrinde de vardır. Nigar Hanım gibi, Fitnat Hanım gibi. Son zamanlarda Leyla Hanım gibi. Divansa Adile Sultan gibi, evet, padişah kızı. Böyle hanımlar da vardır. Hatta şiir hanımlar için bir meslekten ziyade bir hobi olarak görülmüştür. Erkeklerde olduğu gibi.
Peki gelelim saraya. Sarayda kadınlara bir meslek edin. Mesela ben padişahların bile bir her yaptığı şeyin dışında bir meslek sahibi olması gerektiğini.
Sarayda kızların mutlaka mesleği var. Çünkü şöyle, saraya alınan kızlar, daha önce de konuşmuştuk, ikiye ayrılıyor. Padişah hanım olacaklar. Haremde çalışacaklar. Hı-hı. Haremde çalışacakları mutlaka bir şey öğrenmeleri lazım. Hı-hı. Evet, saraya geldikleri zaman oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, İslam dininin esaslarını öğrettikleri gibi bir ilk mektep tahsili olarak düşünün bunu. Kızı ayrıldığı daireye göre bir meslek öğreniyor. Terzi midir, hamamcı mıdır, kilerci midir, mutfakçı mıdır, hazine dairesinde midir, efendim bu hastalar dairesinde midir, haremin daireleri var. Orada bu bir takım meslekler öğreniyor. Kızlar korosu var mesela, orada çalmayı bilen kızlar var. Bayramlarda marşlar çalıyorlar mesela veya muayyen günlerde. Mesela hastalar koğuşunda bayağı doktorluk bilen cariyelerden bahsediliyor. Fotoğrafçı cariyeler var mesela. Saraya yabancı erkeğin girmesi caiz olmadığı için bir kız dışarıya gönderiliyor. Cariyelerde kaç göç yok. Fotoğrafçılık öğreniyor. Geliyor, saraydakilerin fotoğraflarını çekiyor.
Böylece dışarıdan kimseye ihtiyaç,
evet,
duyulmuyor.
Kapalı bir hayat, kapalı bir ekonomi.
Kendi
kurallarını koyuyor. Evet. Saraydaki cariyelerin meslek sahibiydi hepsi.
Peki padişah hanımı olmak için aynı
padişah anlar... hanımı olmak için onlar meslek öğrenmezler.
El işi.
Onlar da ince zarafet, yani el işleri, gergef, bu şiir, bu gibi şey, yazı yazmak, Bunlar gibi şeyler aranıyordu.
Daha zarif evet. işler yapması isteniyor. Peki bu hafta için çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Haftaya farklı bir konuda yine görüşmek İnşallah. Üzere diyoruz. Efendim yine tarih konuştuk, geçmişe döndük. Yine bugündeyiz elbette. Her tarihe yolculuğun bir bugüne dönüşü var. Haftaya farklı bir başlıkta yine buluşmak üzere. İpek Yolu.